Ayrım 43.
Sayfa 422. Bu onay, öteki başka şeylerle birlikte disk üzerindeki yasağın 11 yıl sonra 17 Temmuz'da iptalini de getirdi. Bundan böyle sadece siyasal amaçları teşvik için terör uygulamak suçtu. Bununla birlikte aynı sırada kabul edilen yeni antiterör yasasının terörizm kavramını çok geniş şekilde tanımlamış olduğunu söylemek gerekiyor. 1991 seçimleri, Demirel'in dönüşü. Bir süredir erken seçime dair tahminler yapılmakta ve muhalefet partileri hükümetin meclisteki çoğunluğunun son derece haksız bir seçim yasası üzerine kurulu olduğunu ve zaten her anketin hükümetin desteğinin çoğunu yitirdiğini gösterdiğini sürekli belirtiyorlardı. Seçimlerin çok yakında gerçekleşeceği, memurlar için cömert ve sorumsuz ücret artışları ve tarım için yüksek destekleme fiyatları açıklandığında belli oldu. Seçimler 20 Ekim 1991'de yapıldı. ANAP'ın esas rakibi olan DYP beklendiği gibi %27 oyla seçimleri kazandı. Ne var ki beklenenin aksine ANAP çok da arkalarda kalmamış, %24 oy almıştı. Bu sonuç 1990-1991'deki çoğu kamuoyu yoklamasının tahmin ettiğinden en az iki misli iyiydi. SHP %20 oyla hayal kırıcı bir sonuç almıştı. Bu orana Halkın Emek Partisi'nin oyları dahildi. Her ilde adayları bulunmadığı için seçimlere katılamayan HEP'in adayları seçimlerde SHP listesinden yarışmıştı. Öteki partilerden Refah Partisi en başarılısıydı. Ama bunun nedeni Türkeş'in aşırı milliyetçileriyle yapılan taktik bir ittifaktı. Bu göz önüne alındığında aşırı sağın taraftarı çok fazla büyüme göstermemişti. Programları açısından ANAP ve DYP birbirine yakınsa da Demirel ile Özal arasındaki kişisel husumet bir koalisyona engeldi. Bunun yerine bir DYP-SHP koalisyonu ortaya çıktı. Seçimlerden önce her iki muhalefet önderi seçimleri kazandıkları takdirde Cumhurbaşkanı Özal'ı indirmeye çalışacaklarını açıklamışlardı. Seçimlerden sonra bu konu hasıraltı edildi ve Cumhurbaşkanı yerinde kalmaya devam etti. Cumhurbaşkanı ile kabine arasındaki ilişkiler başından beri gergindi. Çünkü yeni kabineyi oluşturan partiler her şeyden önce 1980 darbesinin mirasına aşamalı şekilde son vermek arzusuyla bir araya gelmişlerdi. Yeni hükümetin programı çok liberal bir nitelik taşıyor ve anayasa değişikliği daha fazla akademik özgürlük, basın özgürlüğü, demokratikleşme ve insan haklarına saygı vaat ediyordu. Böylece aslında Özal tarafından başlatılmış olan liberalleşmeyi devam ettiriyordu. Yeni kabine ilk aylarında basın ve kamuoyuyla tam bir balayı yaşadı. Ama bu uzun sürmeyecekti. 6 ay sonra kabinenin başı dertteydi. Kabine iş başına geldikten hemen sonra güven doğurucu bir iki tedbir almıştı. Türkiye'de adı en çok kötüye çıkmış siyasi cezaevi olan Eskişehir hapishanesinin kapatılması gibi. Ancak kabinenin liberalleşme paketi DYP'nin sağcı kanadının inatçı muhalefeti yüzünden tavsadı. Mecliste bu paketin aleyhinde oy kullanılmasını önlemek için kabine şimdilik onu gündemden kaldırmak zorunda dahi kaldı. Liberalleşme aleyhinde gerekçeler bulmak zor değildi. Kent gerilla hareketi, devrimci solun, dev sol, 1989'dan beri yürüttüğü siyasal cinayet kampanyasındaki ölü sayısı durmaksızın artarak ayda 10'un üzerinde cinayete ulaşmıştı. Kurbanlar genellikle yargıçlar, polisler ve istihbarat işlerine ya da sıkı yönetime iştirak etmiş emekli subaylardı. Güneydoğu'daki Kürt ayaklanması korkutucu bir hızla tırmanıyordu ve ekonomi hala durgun, enflasyon yüksekti. Kabine Cumhurbaşkanı Özal'ın sürekli müdahale ve engellemeleriyle normal çalışamaz haldeydi. Özal yeni yasa ve kararnameleri imzalamayı reddederek yasamayı ve kabine kararlarını devamlı olarak engelliyordu. Ayrıca kabinenin politikalarını sürekli ve açıkça eleştiriyordu. 1992 yılı ortasında büyük siyasal birliklerde 1985'ten beri süren parçalanma süreci hızlanmış gözüküyordu. Solda CHP yeniden kurulmuş ve partinin mirasında en fazla kimin hakkı olduğu üzerine yapılan sert tartışmalardan sonra Erdal İnönü'yü devirmek için birden fazla başarısız girişimde bulunmuş olan CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Deniz Baykal yeni CHP lideri olarak ortaya çıkmıştı. Sağda ANAP yine kendi bileşkenleri olan hiziplere bölünüp parçalanacakmış gibi gözükürken, Demokrat Parti'nin son Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nun ayakta kalan 3 üyesi ise partiyi 32 yıl aradan sonra yeniden kurmayı başarmıştı. Ekonominin yeniden yapılanması, ithal ikamesi yerine ihracat hamlesi. Özal hükümeti dikkatinin büyük bir kısmını ekonomiyi var gücüyle yeniden yapılandırma çabasına vermişti. Özal Son Demirel kabinesinin Ocak 1980'de açıklanmış IMF telkinli ekonomik reform paketinin mimarı idi. Eylül 1980 sonrasında sendikaların ve siyasal solun ordu tarafından bastırılmış olması bu istikrar programının icrasını kolaylaştırmıştı. IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin temsil ettiği uluslararası iş dünyası ve mali çevreler Türkiye'ye yeniden güvenmeye başlamış ve 1980 öncesinin hükümetlerine verilmeyen krediler yeniden akmaya başlamıştı. Bunun sonucunda 1980'de 13,5 milyar dolar olan ulusal borç 1989'da 40 milyar dolara çıktı. 10 yılın sonunda yıllık geri ödemeler 7 milyar doları, ihracat kazançlarının %70'i bulmaktaydı. Ancak bu geri ödemeler büyük sorun yaratmadı. Program 3 kısımdan oluşuyordu. Ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, enflasyonla mücadele ve ihracata yönelik bir serbest piyasa ekonomisinin yaratılması. Bu amaçlara ulaşılmasında şu araçlar kullanılmaktaydı. Türk ihraç mallarının dış pazarlarda rekabet edebilmesi için Türk lirasının aşırı ve sürekli devalüasyonu, aşırı tüketimi ve enflasyonu azaltmak için faiz oranlarının çok yüksek tutulması, rekabet olanağını artırmak ve enflasyonu düşürmek için ücretlerin dondurulması ve devlet sübvansiyonlarının kaldırılması ya da azaltılması yoluyla fiyatların yükseltilmesi. Ayrıca ihracatçıya devlet para yardımı, ihracata ilişkin karmaşık bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi ve ihracata yönelik sanayiler için ithal edilen girdiler üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılmasından oluşan özel tedbirler dizisi yoluyla da ihracat teşvik edildi. Faiz oranlarındaki yükselme, Temmuz 1980'de oranlar üzerindeki bütün kısıtlama ve denetimlerin kaldırılması suretiyle gerçekleştirildi. Bu yine de genişlemeye istekli Türk sanayisi için yatırım ve girişim sermayesinde bir artış getirmedi. Bankaların çoğu ya devlet bankası olup sıkı düzenlemelere tabiydi ya da holding bankaları olup banka fonlarını sadece kendi üretim şirketlerine yatırmaktaydı. Büyük bankaların hisse senedi ve tahvil satışı ile uğraşmamaları, Türkiye'de birbirine karıştırıldığı için banker denilen simsarlara fırsat yarattı. Hisse senedi ve tahviller ikinci bir gelir arayışındaki halk tarafından kapışıldı. Simsarlar bankacılık işlerine de girdiler. %140'a varan son derece yüksek faiz oranları sunarak fon toplamaya çalıştılar. 1981 yılı sonunda hükümet bu piyasada bir takım düzenlemeleri kabul ettirmeye çalıştığında ve borçların geri ödenmesinde asgari itimada şayanlık ölçütleri getirdiğinde 300'ün üzerinde simsarlık kuruluşu çöktü. Ani bir panik baş gösterdi. Bazı simsarlar müşterilerince öldürüldü. Birçokları ise ülkeden kaçtı. 22 Haziran 1982'de Türkiye'nin 11. ve en büyük bankası olan Banker Castelli de çöktü ve sahibi Cevher Özden yurt dışına kaçtı. Bunun sonucunda Turgut Özal ve bazı bakanlar istifa etmek zorunda kaldılar. Bu karanlık simsarların kısa bir süre için böylesine başarılı olmalarının bir sebebi, halkın umutsuz şekilde enflasyonla mücadele olanaklarını aramakta oluşuydu. Açıktır ki yeni ekonomi siyasetinin yükü hem sanayideki hem de kamu kesimindeki ücretlerin sırtına binmekteydi. Fiyat artışları, ücretlerin dondurulması ve yüksek faiz oranları hep birlikte çoğu ücretlinin 1979-1989 yıllarındaki reel satın alma gücünde %40 ila 60 arası bir düşüşe neden oldu. Bu 10 yıl içinde asıl kazançlı çıkanlar büyük aile holdingleri idi. Bunlardan bazılarının Koç ya da Eczacıbaşı grubu gibi kökleri 1920'lere kadar gidiyordu. Bazıları ise Çukurova grubu ve bilhassa Özal'a yakın olan Sabancı grubu gibi 1950'lerde yükselmeye başlamışlardı. Üçüncü kuşak holdinglerini Enka ve STFA gibi inşaat şirketleri oluşturuyordu. Bunlar 1980'li yılların başlarında petrol üreten Arap ülkelerindeki inşaat patlamasından muazzam kazançlar elde etmişler ve bu olanaktan işlerini öteki iş kesimlerine de yaymakta yararlanmışlardı. Bütün bu şirketlerin neredeyse tümü aile mülkiyetli şirketlerdi ve holding şirketleri olarak yapılanmış olup kendi bankaları, sigorta, ticaret ve üretim şirketleri vardı. İthal ikameci döneminin esas iş uğraşlarını ithalat ve de lisansa tabi ürünlerin üretiminde yabancı şirketlerle yapılan ortak girişimler oluşturmaktaydı. Şimdi ise holdingler önceki faaliyetlerini durdurmaksızın giderek ihracata yönelik şirketler haline gelmekteydiler. Hükümet, ithalat kısıtlamalarının kaldırılması yoluyla iç piyasada rekabeti teşvik ederek sanayi ürünlerinin fiyatlarını düşürmeye çalıştı. Dükkanlardaki farklılık, bilhassa 1979-1980'de yaşanan yokluklardan sonra hemen göze çarpıyordu. Avrupa'nın ve ABD'nin en son tüketim malları artık Türkiye'de mevcuttu. Lüks mallar serbestçe ithal edilebiliyordu. Ancak bunlar özel bir vergiye tabiydiler. Bu vergiden gelen gelir konut yapım programında kullanılıyordu. Yabancı yatırımcılar da teşvik görüyordu. Bunlar artık ayrımcı tedbirlerle karşılaşmıyorlardı. Yatırım sermayesini ve karlarını ülkelerine geri götürme olanağı sağlanmıştı. Yatırımcılar ithalat vergisinde ayrıcalıklı muameleden yararlanmaktaydı. Ve son olarak 4 ayrı yerde, İzmir ve Mersin limanları çevresinde ve Adana yakınlarında serbest ticaret bölgeleri kurulmuştu. Bu bölgelerde fabrika kuran şirketlerin birçoğu kendi ürünlerini yeniden ihraç ediyorlardı. Hükümet altyapı ve kamu yararına hizmetlerde de yatırımlar için gerekli adımları attı. Telekomünikasyon ve yol şebekesi modernleştirildi. İkinci bir Boğaz Köprüsü ve Avrupa ile Asya arasındaki trafiği kolaylaştıran bir çevre yolu yapıldı. Ve Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye doğal gaz borularının döşenmesi, doğal gazın adi kömür ve lignitin yerini alması, 1980'lerin sonlarında büyük kentlerdeki hava kirliliği üzerinde önemli bir etki yapmaya başladı. Devletin kendi parası çok az olduğu için yeni birçok inşaat yap işlet devret formülü esasına göre gerçekleşti. Bunun anlamı bir yabancı yatırımcının bir tesisi, köprü, otel ya da enerji santrali inşa etmesi ve bunun maliyeti karşılığına ve bir kar haddi elde edilene kadar işletmesiydi. Bu tesis sonradan Türk hükümetine devredilecekti. Bu yöntem ekseri turizm sektöründe kullanıldı. Özal hükümeti Türkiye'nin en büyük doğal kaynaklarından biri olan kıyılar ve doğal güzelliklerden hemen hemen yararlanılmadığının farkına vardı. Ve sonuçta Türk turizm sanayinin geliştirilmesi 1980'lerde enerjik şekilde ele alındı. 1980'lerin sonuna gelindiğinde Türkiye Akdeniz tatil pazarından oldukça büyük bir pay kapmış ve Kuzey Avrupa ülkelerinden yapılan paket turlar için gidilecek gözde bir yer haline gelmiş bulunuyordu. Tabii ki bunun sonucunda kıyıların ve doğal güzelliklerin zarar gördüğünü söylemeye gerek yok. 1990-1991 Körfez bunalımı Türk turizmini fena halde sarstı. Ancak 1992'de bu kez de eski Yugoslavya'daki iç savaş sayesinde süratle iyileşti. Hükümetin enerjik şekilde ele aldığı bir diğer tasarı, esasen 1960'larda planlanmış olan dev Güneydoğu Anadolu projesi GAP idi. Bu plan, Türk sanayine enerji üretmek, Haran Ovası'nda 1.6 milyon hektarı sulamak ve böylece Türkiye'de ekili araziyi ikiye katlamak amacıyla Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde bir barajlar kompleksinin, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerinin inşasını öngörüyordu. Tasarının ana bölümü olan Urfa'nın kuzeybatısında Fırat üzerindeki büyük hacimli Atatürk Barajı 1992'de açıldı. Bu tasarı ve baraj siyasal nedenlerden dolayı, yani nehirlerin akış yönündeki Suriye ve Irak gibi ülkeler ile suyun paylaşımı konusunda bir uzlaşmaya meydan vermemek için uluslararası aracı kuruluşlardan mali yardım alınmaksızın yürütülmüştü. İstikrar programı zorlu bir başlangıca rağmen 1980-1981'de ekonomi gerçekten daralmıştı. Amaçlarından birçoğuna erişebildi. İhracat 1980-1987 yıllarında yılda %22 ortalama ile arttı. 1979 yılında ihracat 2.3 milyar dolar iken 1988'de 11.7 milyar dolara vardı. İhraç ürünlerinin niteliği 10 yıl boyunca değişime uğradı. 1979 yılında ihracatın yaklaşık %60'ını tarım ürünleri oluşturuyordu. 1988'de bu oran %20'ye düşmüştü. Aynı dönem boyunca sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %45'in altından %72'nin üzerine çıktı. Sanayi ürünlerinin arasında tekstil özel bir öneme sahipti. Toplam ihracat değerine 1/4'ün üzerinde katkıda bulunuyordu. İhracatta hedef ülkeler de değişmişti. 1980'lerin başları dünya petrol fiyatlarındaki ikinci patlamaya rastlamaktaydı. 1974'ün tersine bu kez devletten destek gören Türk ihracatçıları petrol üreten Arap ülkelerindeki yeni servetten hiç olmazsa kar elde etmeyi başardılar. 1982-1985 yılları arasında Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya olan ihracatı Avrupa topluluğu ülkelerine olan ihracatını aşmış, İran en büyük pazar olmuştu. Daha sonra eski kalıp kendini yeniden kabul ettirdi ve AT yeniden Türkiye'nin esas ihracat pazarı haline geldi. Gayri safi milli hasıla ilk birkaç yıl boyunca 1985'e kadar ortalama %4,5 artmıştı. 1986-1987'de büyüme daha da yüksekti. %7 ila 8. Ancak 1988'de %3,5'a düştü ve 1989'da %1,7 oldu. Nüfus artışından daha az. İthalat da artmıştı. 1979'da 5 milyar dolar iken 1989'da 14.4 milyar dolara yükseldi. Ve bütün bu dönem boyunca ihracatın sürekli ilerisindeydi. Ödemeler dengesi boşluğu Avrupa'daki Türk işçilerinden gönderilen paralarla kapatıldı. Siyasal istikrar ve enflasyon oranının üstündeki çekici faiz oranları Türk işçilerini paralarını Türk bankalarına yatırmaya teşvik etmekteydi. Yüksek faiz oranları ve ücretlerin dondurulması bir arada enflasyonu 1980'lerin ilk yarısında %30 ila 40 kadar aşağı çekti. Enflasyon sonra tekrar yükseldi ve 1988'de 1980 öncesindeki %70 civarındaki düzeyine ulaştı. Bunun nedeni etkin şekilde kısılmış olan aşırı tüketim talebi değil, süren yüksek kamu açıklarıydı. Buna bir takım etkenler, yani büyük kamu hizmetlerindeki büyümenin önlenememesi, sanayi holdinglerinin muazzam karlarına hemen hiç dokunmayan yetersiz vergilendirme ve en önemlisi verimsiz ve büyük ölçüde zarar eden muazzam bir devlet sanayi kesiminin varlığını sürdürmesi sebep olmaktaydı. Özal hükümeti birçok kez kitleri özelleştirme niyetini aslında 1950'lerin başından beri gelen bütün hükümetler gibi açıklamıştı. Ama hükümetin özelleştirme programı çok yavaş ilerliyordu. Kitlerin çoğunun o kadar modası geçmiş ve bunlar o kadar lüzumundan fazla elemanla dolmuş bulunuyordu ki yatırımcılar bunlarla ilgilenmiyordu. Bazı devlet tekerlerinin kaldırılması işi çok daha etkili oldu. Bu da örneğin çok sayıda özel hava yolu şirketi ve televizyon istasyonunun kurulması sonucunu verdi. 1989 yılı 3. Cumhuriyet'in ekonomik kalkınmasında birçok bakımdan bir dönüm noktasıydı. Bunun nedeni kısmen tarım üreticilerini ve ihracatçılarını etkileyen ciddi kuraklık idi. Özallı yıllarda tarım nispeten az ilgi görmüştü ve kuraklık tarım kesiminin teknolojik bakımdan hala ne kadar geri olduğunu ortaya koymuştu. İş gücünün %60'ı tarımda istihdam ediliyordu. Ancak tarımın ulusal hasıladaki katkısı iyi geçen yıllarda bile ancak %15 ile 20 arasındaydı. Faiz oranlarında artan enflasyonu dahi aşan bir artış, devlet yatırımlarının azaltılması ve Türk lirasının yüksek kuru büyümeyi yavaşlatan diğer etkenler idi. Liranın tedrici devalüasyonu enflasyonun gerisinde kalmış, bu yüzden 1990'a gelindiğinde lira %40 kadar aşırı değer kazanmıştı. Bunun sebebi Avrupa'daki çok sayıdaki Türk işçisinin yüksek faiz oranlarının cazibesine kapılıp kendi paralarını Türk bankalarına yatırmaları ve bunun sonucu olarak mark, dolar ve guldenleri Türk lirasına çevirmiş olmalarıydı. 1991-1992'de devalüasyon tekrar hızlandı ve lira daha gerçekçi bir seviyeye ulaştı. 1980'li yılların ekonomi politikaları zengin ile fakir arasındaki farkı çok fazla artırdı. Bir tarafta ekserisi çok zengin olan girişimcilerin oluşturduğu yeni bir sınıf peydahlanmıştı. Servetler ithalat, ihracat ve inşaatlardan yapılmıştı.